Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programında sizlerle beraber olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, teknik masadaki arkadaşımız Serhat Yapıcı. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, vaktiyle Fenerbahçe bir zamanlar Boğaz'dan sonra İstanbul'un yegane eğlence yeriydi. Cuma ve pazar günleri Haydarpaşa'dan hareket eden trenler tıklım tıklım dolardı. Ehli zevki, ehli safayı Fenerbahçe'ye taşırdı. Sosyete ağzıyla yemekli gezmeler, bilhassa araba sefaları bu semtin hususiyetlerini teşkil ederdi. Halen göze çarpan Şeddadi apartmanların yerleri o tarihlerde çemenzar idi. Kuzular kızartılırdı, dolmalar doldurulurdu, helvalar dökülürdü. İstanbul halkı, Kadıköy halkı Fenerbahçe'ye eğlenmeye, keyif sürmeye, keyif etmeye gelirdi. Bizans devrinin de en mühim semtlerinden biriydi Fenerbahçe. Burada İmparator Justinianus, çok sevgili karısı İmparatoriçe Theodora'ya mahsus bir saray, 3 hamam ve bir de kilise yaptırmıştı. Theodora bütün yaz mevsimini burada geçirirdi. Hatta bu maksatla ayrıca kendisine mahsus güzel bir liman da inşa ettirmişti imparator. İstanbul tarafındaki saraylarından kalkarlar, ahır kapıdan süslü püslü kayıklarla buraya gelir eğlenirlerdi. Justinianus'un yaptırmış olduğu saraylar zamanla harap oldu. Sonra gelen imparatorlar burasını yenilediler. Fakat Justinianus zamanındaki ehemmiyetini veremediler. Fenerburnu'nun eski adı Hieron idi. Burada bugün olduğu gibi daima bir fener yanardı. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul fethedildikten sonra Kadıköy'üne, Kalkedonya denilen Kadıköy'üne Kadıköy ismi verildi. Neden Kadıköy ismi verildiğini çok farklı rivayetler anlatıyor. Evliya Çelebi, Battal Gazi buraya hakim olmuştur. Onun için bu semte Gazi Köyü denilmiş, sonra Kadıköy'üne dönülmüştür diyor. Bir başka vesikaya göre Sultanahmet zamanında, 1. Sultanahmet zamanında Babü Sade Ağası Osman Ağa, Akağalardan burada bir cami yaptırmış. Bu Osman Ağa Camii hala mevcut. Bu caminin yapıldığı yerde önce Kadı Hızır Ahmet adında bu semti çok seven bir kadı otururmuş. Herkese elinden gelen yardımı yaparmış. Yalnız bu semte değil, civar bütün köylere, hatta İstanbul'a kendini sevdirmiştir. Ve kadılığını da bu semte hediye etmiştir. Bu Hızır Ahmet Çelebi İstanbul'un ilk belediye başkanı ve Nasrettin Hoca'nın torunu olmakla meşhurdur. Kabri Unkapanı'na inerken İMÇ bloklarının önündedir. Fenerbahçe Kadıköy'üne bağlıdır. Sultan 1. Mahmut zamanına gelinceye kadar mamurdu Fenerbahçe. Ondan sonra yıkılan yerler yeniden imar ve inşa olundu. Kadıköy ve Fenerbahçe Sultan Hamit zamanında kıymetlerini muhafaza ettiler. En şaşalı günlerini hatta Sultan 2. Abdülhamit zamanında yaşadı. Bir zevk ve sefa yeri oldu Fenerbahçe. Haydarpaşa'dan kalkan trenler Fenerbahçe'ye giderken Müşir Fuat Paşa'nın bahçesinin önden geçerlerdi. Paşa da ehli sefaydı. Bahçesinde oturur, bu trenleri mütebessimane seyrederdi. Fuat Paşa'nın bahçesinden geçmek üzere hususi surette yapılmış bir tren yoluydu bu. Yakın vakte kadar duruyordu. Zühirzade Ahmet Paşa, Mabeyinci Faik Bey, ordu müşirlerinden Hayri Paşa, Bağdat valisi Kazım Paşa, bunlar Kalamış'taki köşklerinde otururlardı. Kalamış Kilisesi'nin yanında Todori'nin meyhanesi vardı. Rumlar Osmanlı Devleti zamanında içki alıp satabilirlerdi. Ama burası Müslümanlara yasaktı. Fakat Müslümanlardan da Hristiyanlara benzemek isteyenler gizli kapaklı bu mehanelere dadanırlardı. Jön Türklerden çoğu, ez cümle Ahmet Rasim, ekseri akşamlar burada buluşurmuş arkadaşlarıyla, demsaz olurmuş. Değerli dinleyiciler, yaz aylarında evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde İstanbul'da bir göç başlardı. Şimdi masal oldu. Çoğu İstanbullular yazlığa çıkarlardı. Bir kısmı Boğaz'a, bir kısmı da Kadıköy ve ötesine dökülürdü. Bu onlar için değişmeyen bir adetti. Bir çift karamandanın zorlukla çektiği uzun arabalar tıklım tıklım ev eşyasıyla doldurulurdu. Denk denk üstüne istif edilirdi. Bu halde uzun uzun gıcırtılarla sokaklardan geçerdi. Neredeyse mandalar çatlayacak, arabalar ağırlığa dayanamayacak da orta yerinden ikiye ayrılacak zannederdiniz. Bütün bu göç eşyasını iki köhne araba vapuru taşırdı Anadolu tarafına. Suhulet ve selamet. Ama ne suhulet ve ne selamet. Çok eski gemilerdi çünkü. Buna rağmen bu zavallıcıkların bir kaza falan çıkardıkları da olmazdı. Bu emektarlar yıllar boyu İstanbul halkını Salı Pazarı'ndan Üsküdar'a geçirmekle kalmadılar. Cihad-ı Ekber ilan olunduğu zaman Çanakkale'ye asker, cephane, erzak taşıdılar. Düşman denizaltıları bile bu gazileri hürmet eder de torpillemezlerdi. Bunların bir üçüncüsü vardı, o da Sahilbent. Dünyada ilk araba vapuru Osmanlı Devleti'nde, İstanbul'da, Harem'le Üsküdar arasında, bazen Salı Pazarı'ndan Üsküdar arasında, Harem'le köprü veya Harem'le Salı Pazarı arasında çalışmıştır. Bu gemiler yakın zamana kadar 80'i aşkın yaşlarda bile çalıştılar. Halbuki kanunen 65'e gelenler memurluktan emekli edilir. Ne çare ki bunlar 80'i geçtikleri halde mesaiye devam ettiler. Hatta İstanbul halkı, bu gemilerin bir tarafta güvenilecek dayıları var ki iltimas nimetinden faydalanmışlar da tekayüde sevk edilmemişler diye şaka yaparlardı. Yaz başında Kadıköy'ünde sabahın karanlığında araba gıcırtıları başlar, ancak gece yarısı kesilirdi. Kızıl Toprak, Fener Yolu, Göztepe, Cadde Bostanı ve daha ileri köyler, ki bunlar o zaman köydü, hep bu arabalarla dolar taşardı. Bu Cadde Bostanı Cadı Bostanı'ndan gelir değerli dinleyiciler. Cadı Bostanı nasıl oldu da Cadde Bostan oldu? Çocuklar onun cadılığına gayet iyi inanmışlardı. Selam Çeşmesi'nden öteye korkularından yalnız başlarına geçemezlerdi. Sanki Kaf Dağı'nın arkasındaki gulyabaniler diyarını seyredermiş gibi uzaktan temaşa ederlerdi. Eskiden İstanbul halkının çok safları vardı. Nelere inanmazlardı, nelere. İşte bu Cadı Bostanı da zamanla bu isminin ürkütücülüğünden olsa gerek Cadde Bostanı'na döndü. Evet, İstanbul halkı dedik. Öyle İstanbul halkı vardı ki ömründe bulunduğu semtten başka semte gitmemiş. Anadolu yakasındaysa Avrupa yakasına, Avrupa yakasındaysa Anadolu yakasına, Avrupa yakasındaysa Beyoğlu tarafına geçmemiş İstanbullular vardı. Öyle İstanbullular vardı ki üç tarafları denizle çevrili olduğu halde değil denize girmek, ayaklarını bile sokmazlardı. Bir kere eskiden plaj diye bir şey ne görülür ne işitilirdi. Ona deniz hamamı derlerdi. O da her yerde bulunmazdı. Mesela Kadıköy'ünden Haydarpaşa'ya giden rıhtım üzerinde kadınlara mahsus bir tane vardı. Yine biri erkeklere, biri kadınlara mahsus olmak üzere Moda'da vardı. Bir de iki tane de Fenerbahçe'de vardı, adalara bakan tarafında. Müşterileri itibariyle en kibarı da bu Fenerbahçe'dekiydi. Moda'dakinden daha ziyade tatlısı Frankler istifade ederdi. Çünkü Moda'da İngiliz, Fransız, İtalyan, Avrupalılar çok otururdu. Haydarpaşa'dakinden de Yahudi vatandaşlar istifade ederdi. O vaktin Türk ve Müslüman hanımları, hatta erkekleri bu hamamlara pek yanaşmazlardı. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler demiş şair. İstanbul tarafı da öyleydi. Kumkapı'da, Yenikapı'da, Çatladıkapı'da, bir de Samatya'da, Külüstür birer deniz hamamı vardı. İşte hepsi o kadar. Ancak deniz hamamlarının en orijinali köprü üstündeydi. Evet, bilinen Galata Köprüsü. Devir garabetler devri. Hamamı da elbette garip. Köprüye çıktınız mı, Haliç vapurları iskelesiyle altında mavnaların, çatanaların geçtiği deliklerin ara yerinde uzun uzun direklere asılı allı yeşilli bayraklar göze ilişirdi. İlk gören yabancı hayırdır inşallah. Büyüklerden bir gelen mi var, giden mi var acaba diye şaşırır kalırdı. Gerçi o zaman büyüklerimiz tabiri keşfolunmamıştı. Dillere destan bir tek kelime vardı. Efendimiz. O da padişahtı. Padişah da öyle sokaklarda gezecek hali yok. O halde bu bayraklar ne ola? O görülenler bayrak değil. Onlar birer peştemal. Bayağı bildiğiniz Bursa peştemali. Halic'in o kocaman borunun kehtaneden, kağıthaneden doğru üfleyip getirdiği rüzgarın tesiriyle bu peştemaller nazlı nazlı havada sallanır dururlardı. Birdenbire gözünüze inanamazdınız. Biraz yaklaşınca koskocaman ahşaptan yapılmış bir deniz hamamıyla karşılaşırdınız. O vaktin şehre emaneti, yani belediye reisliği, köprü üstünde sıcaktan bunalanlar serinlesinler diye özene bezene böyle bir deniz hamamı yaptırmıştı. Bu ötekiler gibi padavra tahtasından, entipüften değildi. Ne de olsa biraz devlet parası karışmıştı. Yapısına öyle özenilmişti ki denizle asorti olsun diye maviye boyamışlardı. Görülecek şeydi. İstanbul Ankara hamamlarını halvetleriyle, göbek taşıyla, kurnalarıyla içine alırdı, nalınları da caba. Hamamın olduğu yer, söylemeye acet yok, biraz ötesindeki yeni cami minareleriyle mütenasip bir derinliktedir. Bakınca insanın ödü kopar. Ama gel gelelim, hamamın sahibi olan şehre emaneti halkı düşünmüştür, ihmal etmemiştir. Tehlikeyi önlemek için deniz hamamının dibine ızgara döşemişti. Buna rağmen çok kişi ürkerdi. Beylik işe pek güvenmeye gelmez, çöker derlerdi. Hamam ucuz mu ucuzdu, 2 metrelik. Yani bugün hiçbir şeye yaramayan 1 kuruşun yarısı. Eğer mevki alırsanız 30 para. 40 olsa 1 kuruş olur. Evet, işte o zaman Florya'da da deniz vardı ama oraya gitmek, Florya seyahatini göze almak herkesin harcı değildi. Bir azap, bir işkence. Hacılara sorsanız Mekke'ye gitmek daha kolay. Onun için hamam burnunun dibine gelmişti İstanbul halkının. Fakat yine de Halic'in suyu pis kokar derler ama her şeyin bir kolayı var. Burnunuzu tıkarsınız olur biter derlerdi. Denizden çıktıktan sonra Florya usulü teyemmüme de hacet yok. Fıçılarla şerbet gibi tatlı su emrinizde. Şakır şakır dökünün. Ondan sonra gidin yeni camide hiç korkmadan ikindi namazını kılın. Evet, deniz hamamları deniz kenarında tahta perdelerle etrafı örtülü büyük odalar şeklindeydi. Öyle ufku seyrede seyrede denize girmek her babayiğidin harcı değildi. Erkekler hadi neyse ama hanımlarınki mutlaka kapalı olurdu ve erkeklerin yanaşmasına engel olmak için polis motorları deniz hamamının etrafında fır dönerdi. Değerli dinleyiciler, Üsküdar Meydanı'nın kazılması hiçbir zaman bitmez. Tamir edilir, yeniden yapılır, yeniden yapılır, yeniden yapılır. Evet, her meydanın hali böyledir ama Üsküdar Meydanı'nın nedense hiçbir zaman tam manasıyla bir neticelenmez tamiratı. Bundan yıllar evvel değerli dinleyiciler, Üsküdar'la Salı Pazarı arasında 2 tane araba vapur işlerdi. Daha evvel de söylediğimiz gibi. O tarihlerde bugünkü gibi çeşitli otomobil modelleri yoktu, daha tarihler bunları yazmamıştı. Bilhassa sayfiye mevsiminde manda arabaları, öküz arabaları bu vapurlarla nakledilirdi. Bir yerden bir yere taşınanların ev eşyası da bu suretle taşınırdı. Bilhassa cuma günleri selamlık resmi ailesi, yani padişahın cuma selamlığına gidecek olan ferikler, müşirler, erken umeranın arabaları da bu vapurlarla Beşiktaş'a nakledilirdi. Bu vapurlar ancak 15-20 araba istihap edebilecek takattaydı. Şimdi 50-60 daha fazla arabayı silip süpürüyor da bana mısın demiyor. İstanbul'un fethi sırasında At Meydanı'nda, yani Sultanahmet Meydanı'nda Güngörmez adında bir kilise varmış. O sırada bir şiddetli fırtına zuhur etmiş, kiliseyi rahnedar etmiş. Düşen yıldırımlardan kilisenin kubbesi çökmüş. Kopan taş parçaları adalara kadar uçmuş. Bunlardan biri Kız Kulesi'ne, daha büyük bir parçası da kaba taşın bulunduğu yere isabet etmiş. İşte bu taşlardan dolayı o semte Kabataş adı verilmiş. Bu bir rivayet tabii. Yine bir başka tarihi rivayet var. Köse Kedüda namıyla meşhur birisi fırtınanın sürükleyip getirdiği taşları güzelce tıraş edip burada Kabataş'ta bir iskele yaptırmış. Araba vapuru iskelesi. Kabataş'ın bir de camii vardır. Hemedanlı Ömer Avni Efendi 1562 yılında yaptırmış bu mabedi. Erbab-ı İrfan'dan bir hocaymış. İşte rivayete göre o zaman düşen taşları efendi toplatmış, buraya Kabataş Camii'ni inşa ettirmiş. Caminin kapısında şu kitabe var: Kabataş oldu ve her pare emniyeti derya, o şah rüzgarın fitnesinden saklasın Mevla. Bu efsaneye işaret ediyor. Gel zaman git zaman Hekimoğlu Ali Paşa da burada güzel bir çeşme inşa ettirmiş. Kabataşlı Vehbi de çeşmenin kitabesini yazmış. Ne dilcuğu çeşme yaptı fi sebilillah Ali Paşa. Tarihi bu şekilde düşürülmüştür. Efendim, Üsküdar'ın eski ismi Krisopolis, yani altın şehirdir. Bu civar halkının ödediği vergilerden hasıl olan altınları burada hıfzettikleri için bu isim verilmiş. Bir başka rivayet, güneş battığı sırada şehre bir sarı renk yayılıyor, ondan dolayı böyle isimlendirilmiş. Burada bir Skutarium sarayı varmış. Bu sarayın pirinçten kubbesi varmış. Kubbesi bilhassa güneş batarken böyle altın gibi yanarmış. Onun için Krisopolis demişler buraya. Skutarium da denir. İstanbul'un bir parçası Üsküdar. Vaktiyle Anadolu, İran, Arabistan'a giden gelen kervanların baş menziliydi. Onun için ticari vaziyeti çok emniyetliydi. Fakat sonraları bu ticaret İstanbul tarafına geçti. Üsküdar söndü. Ama Üsküdar'ın kendine göre bir havası var. Çamlıca, Bulgurlu, Kısıklı Bağları, bahçeleri, köşkleri, sayfiyeleri olan köyler vardı. Şehrin mühim bir kısmı cesim servilerle çevrili büyük bir İslam mezarlığıyla kaplıdır. Karacaahmet mezarlık geniş bir orman şeklindedir. Üsküdar'da saraylarıyla, camileriyle, çeşmeleriyle, sebilleriyle muhteşem bir tarih yaşar değerli dinleyiciler. Sultan 3. Selim'in yaptırdığı ve ismini verdiği Selimiye Camii var. İskele'de Valide Camii var ve Mihrimah Sultan Camii var yan yana. Valide Camii'ne Yeni Cami veya Yeni Valide Camii de denir. Cennet mekan Sultan 3. Ahmet'in annesi Gülnuş Emetullah Valide Sultan tarafından bina edilmiş. Mihrimah Sultan Camii de çoğunuz belki hatırlar, Kanuni Sultan Süleyman'ın yegane kızı, Sadrazam Rüstem Paşa'nın sevgili refikası Mihrimah Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Mihrimah Sultan'ın bir camii de karşıda var. Edirne Kapı'da var. Yeni Valide Camii bir de karşıda var. İstanbul'da var. Onun için buna Üsküdar Yeni Valide Camii, karşıdakine yalnız Yeni Camii denirdi. Halk arasında ise Eminönü'ndekine Yeni Cami, Üsküdar'dakine Yeni Valide Camii denirdi. İskele'den yukarı doğru giderken Üsküdar'a hakim bir noktada, Marmara'ya nazır bir mevkide Ayazma Camii vardır. Meşhur bir Selahattin Camii. Sultan 3. Mustafa tarafından yaptırılmıştır. Kuş evleriyle meşhur güzel bir camidir. Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Rum Mehmet Paşa bir cami yaptırmıştır Üsküdar'a. Mazanne'den, Evliyalar'dan 1. Ahmet'in, Sultan 1. Ahmet'in hocası Aziz Mahmut Hüdayi'nin tekkesi ve camisi gene meşhurdur. Biraz yukarıda Sultan 1. Ahmet'in hanımı Mahpeyker Kösem Valide Sultan'ın inşa ettirdiği Çinili Cami. Onun biraz aşağısında Sultan 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından yaptırılan Atik Valide Camii, Eski Valide Camii, yenisi İskele'de. Bu Eski Valide Camii Üsküdar'ın zinetleridir, birer dini mefahiridir. Üsküdar Sarayı, namı diğer deniz kıyısındaki Kavak Sarayı sonraları rağbetten düşmüştür. Nihayet Sultan 3. Selim harap olan bir binayı yıktırmıştır. Binanın mermerleri kısmen Topkapı Sarayı'na nakledilmiştir. Kısmen de Nizam-ı Cedid askerleri için yaptırılan Selimiye Kışlası'nın inşaında kullanılmıştır. Selimiye Kışlası 1807 senesinde Yeniçeri kıyamında yanmıştır. Sonra Sultan 2. Mahmut burayı tekrar yaptırmıştır askeri kışla olarak. Şimdi de 1. Ordu karargahıdır. Sultan 2. Mahmut Üsküdar'ı çok severdi. Sayfiyelerini bilhassa Çamlıca'yı pek severdi. Burada kendisine mahsus köşkler yaptırmıştı. Çok sevdiği kızı Adile Sultan için valide bağında müzeyyen bir köşk yaptırmıştı. Sultan Mahmut Çamlıca'ya gelip gitmek için Selimiye Kışlası'nın alt tarafında Zat-ı Şahaniye Padişah'a mahsus bir iskele yaptırmıştı. Bu iskelenin adına harem denilmiştir. Çünkü gerek kendisi gerek kalabalık bir mahiyetten müteşekkil harem halkı bu iskeleden istifa ederlerdi. Bu esnada Selimiye Kışlası'ndaki askerler padişaha selamlarlardı. Bir başka rivayette de burası Üsküdar Sarayı'nın, Kavak Sarayı'nın harem dairesiydi. Yıkıldıktan sonra adı harem olarak kaldı. Marmara'ya hakim bir mevkidedir bu iskele. Bu suretle de ehemmiyet kesbetmiştir. Efendim, bir zamanlar İstanbul kızlarının heyecandan yüreğini hoplatan, namına türküler söylenen meşhur bir katip vardı. Katibim Aziz Mahmut Bey. Boy poz, ense kulak yerinde, dolgun burma bıyıklar, manalı bakışlar, hakikaten o tarihin yakışıklı çapkın erkek tipi. Mahmut Bey bu haliyle kafes arkasından kendisini seyreden kim bilir kaç genç kızın rüyalarına girmiş de gönüllerini tutuşturmuştur. Genç yaşta, 56 yaşında vefat etmiştir. Üsküdar'da Selamsız Caddesi, tekke içi sokakta, vaktiyle oturduğu evin karşısındaki aile kabristanında metfundur. Evet, Hala hayatında 17 hanımla evlenmiş Mahmut Bey. Zamanında bu dünyadan elini eteğini çekmiş. Bir vakitler kendisini hayran hayran seyreden genç kızlar, eğer yaşasaydı daha fazla, bugün o fersiz gözlerle, mecalsiz bakışlarla içini çeke çeke seyredecekti. Üsküdar'a giderken aldığı bir yağmur İstanbul'un namlu türkülerindendir. Şimdi sakız gibi ağızdan düşmez. Ecnebiler bile dillerinde dolaşır ecnebilerin. Hatta yabancı şarkıcılar bile bunu kendi dillerine çevirip söylemişlerdir. Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Mısrağı yok mu o zamanın kısmet bekleyen genç kızlarının hayallerini doldururdu. Evet, kolalı gömlekli bir er kişiye sahip olmak bütün genç kızların idealiydi. Çünkü o zamanlarda iki ideal erkek vardı. Biri kolalı giymek, gömlek, setre pantol giymiş katip, diğeri kılıç kuşanmış zabit. Bu kolalı gömleğin adı frenk gömleğiydi. Bu isminden dolayı muhafazakar aileler, sofular bu gömleği giymezlerdi. Eve bile sokmazlardı. İstanbulluların gömleği yakasız gömlekti. Madem ki kul yapısıdır, kendi gibi elbette fani olacaktır. Oldu da Üsküdar'da unutuldu, katip de katibin kolalı gömleği de. Ama dünya dönüp dolaşıp yine dönüyor. Eskiden evlerde konsol üzerinde ufak boyda sarı kapaklı, içinin aletleri yandan görünen konsol saatleri vardı. Saat başı olduğumu hiç şaşmadan başlardı. Tatlı tatlı ötmeye. Arkasından da bir şarkı. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Evet. Katibim Aziz Mahmut Bey rivayete göre mahallenin kızlarının yüreğini hoplatırmış ama onu bir kız çok sevmiş. Seyide Ayşe Hanım isminde bir kız çok sevmiş. Fakat bir türlü evlenememişler. Kızcağız verem olmuş, ölmüş rivayet bu ya. Ama ölmeden önce de katibe bir türküyü yazmış. Türkü çok uzundur. 8-10 kıtası vardır. Her biri de o zamanın sosyal hayatını ve Üsküdar yaşantısını bizlere anlatmaktadır. İki kıtası çok meşhur olmuştur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip benim, ben katibin, eline karışır. Katibime setrede pantol ne güzel yaraşır. Nakarat, ikinci nakaratta katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Setre şimdi unutuldu. Setre eskiden erkeklerin ceket yerine giydikleri bir giysiydi. Aynı ceket gibi fakat yakası açık değil. Boyundan kapalı ve dizlere kadar gelirdi. Koyu renk olurdu. Altında bol pantolon, üstte dar koyu renk bir setre. Başta mora çalan vişne çürüğü fez. Kim giyse onu fevkalade yakışıklı gösterirdi. Memurlar bilhassa setre pantolon giymek mecburiyetindeydi. Halk setre pantol giymezdi. Onlar normal kıyafetler giyerdi. Çakşır, şalvarımsı pantolon, üzerinde gömlek, yelek veya kollu efendim bir salta. Ama katipler, devlet memurları mutlaka bunu giyerdi. Yakalarında böyle madalyonları, efendim yakalarında ve omuzlarında sırma işlemelerle setre pantol hakikaten giyene çok yakışırdı. Evet, Üsküdar'ı sevmemek mümkün değil. İstanbul'un halis muhlis Türk ve Müslüman bir semtidir. Başını Çamlıca'nın ihtişamına dayamıştır. Güzel bir duruşu vardır. Ecdadımız onun kıymetini bilmişler. Birbirinden güzel abidelerle süslemişler. Biz nedense sırtımızı çevirmişiz ve onu biraz ihmal etmişiz. Üsküdar'la pek yıldızımız barışmamış. Üstüne ölü toprağa serpildiğinden midir nedir? O mübarekte bir türlü canlanıp serpilemedi. Hani şu meşhur türküsü de olmasaydı Üsküdar belki büsbütün unutulacaktı. Değerli dinleyiciler, cüzzamın Arapça adı bazen baras diye geçer. Latincesi lepradır. Eski Türkçe'de miskin hastalığı diye geçer. İnsanlık tarihi kadar eski bir hastalıktır. Tedavi etmek için eski yeni tıp alemi çok çalışmıştır. Hala da uğraşmaktadır. Günümüzde artık lepra tedavisinde çok ileri bir merhaleye gelmiştir tıp. Hazreti İsa'nın ölüleri dirilttiği ve cüzzamları körlerin gözünü açtığı, cüzzamları iyi ettiği anlatılır. Sadece ahmakların ilacını bulamadım demiştir. Umumiyetle Hindistan'a, Mısır'a, Filistin'e mahsus bir hastalık. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı zapt edip dönünceye kadar İstanbul'da pek bilinmezmiş. Rivayete göre bize oradan bulaşmış. Ecdadımız bu illetten pek ürkerlermiş. Cüzzamın sari olduğu söylenir çünkü. İstanbul'da Üsküdar'da Karacaahmet mezarlığı vardır. Mezarlığın tam ortasında bir de miskinler tekkesi vardır. Dedeler mescidi de derler ona. Hakikatte burası mescit olmaktan ziyade cüzdanlılar pansiyonudur. Yavuz Sultan Selim yaptırmış. Bu illete müptela olanlar hatıra gönüle bakılmayarak burada toplanmış. Açıkçası bu hastalığa tutulanlar için burada bir kamp kurulmuştur. Tekkenin kapısında bir bevvap yani kapıcı otururdu. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye kuş uçurmazdı. Kapının önünde bir taş tekne vardı. Sadaka verenler etten, ekmekten, şekerden, pirinçten ne vereceklerse tekneye bırakırlardı. İçeridekilerle temas etmezlerdi. Cüzdanlılar kendi aralarında evlenirlerdi. Kendilerine mahsus imamları ve mektepleri mevcuttu. Sultan Hamid zamanında bir kasidecizade Ziya Molla vardı. Yemen'e tayin edilmişti. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'a döndü. Yemen'deyken buradan kurtulursam diye bir adakta bulunmuştum demiş. Bugün Karacaahmet Miskinler Tekkesi'ne biraz bir şeyler götürdüm der. Ondan sonra da Cezayir ahalisi yani adalar ahalisi kesretle çokça tuzlu semek yani balık eklettiklerinden yediklerinden dolayı bu illete müptela olurlar diye de cüzdan hastalığı hakkında böyle bir beyanda bulunmuş rivayet odur ki. Değerli dinleyiciler, Üsküdar'ın en eski ve en büyük semtlerinden biri Valide-i Atik mahallesidir. Ne yazık ki bugün bu mahalle de ötekiler gibi bütün hususiyetlerini kaybetmiştir. Eski Üsküdarlılar yangın, muharebe ve memuriyet gibi sebeplerle birer birer çekilip gitmişlerdir. Yerlerini Anadolu'nun muhtelif yerlerinden bilhassa Karadeniz kıyılarından akın akın gelen bir takım taşralılar doldurmuştur. Eski ahşap evler yıkılmıştır. Sahipleri temelli muhaceretle Karacaahmet'e naklihane etmişlerdir. Valide-i Atik, namı diğer eski valide, emsali gibi bermutat ihmal edilmiştir. Bakımsızlık yüzünden Üsküdar'ın öksüz semtlerinden biri olarak kalmıştır. Arnavut kaldırımlı, efendim eciş bücüş sokaklarında çarşaflı yeldirmeli, feraceli yaşmaklı İstanbul hanımları görünmez olmuştur. Valide-i Atik eski valide namıyla yad olunan Nurbanu Sultan'dır. Sultan II. Selim'in hanımı, Sultan III. Murad'ın annesi. Buranın çamlar ve asırdide çınarlarla, suyu bol, pınarlarla ruhları okşayan manzarasını görünce pek beğenmiş. Cenneti andıran letafetine hayran olmuş. Semtten boğaz boydan boya en yukarı taraflarına kadar görülür. Marmara bütün maviliğiyle ayakların altına serilir. Hayf olsun ki kıymetini bilmedik, ol ne hoş zaman imiş diyor şair. Evet, tarihi adı Valide-i Atik, Nurbanu Sultan sarı saçlı ve sarı sakallı olduğu için halk arasında kinaye olarak Sarı Selim diye anılan Sultan II. Selim'in hanımlarından, Sultan III. Murad'ın annesi Mehdi Ulyayı Saltanat namı Valide Sultan, rahmetle anılmaya layık, uyanık fikirli, hayrı hasenatı çok seven bir kadın efendi ve Valide Sultan idi. Burada bir cami yaptırdı Nurbanu Sultan, bu mabette kalmadı. Etrafına mektep, medrese yaptırdı. Ayrıca caminin avlusunu çeşmelerle, şadırvanlarla süsledi. Ramazanlarda caminin minarelerine mahya kurulurdu. Çok tantanalı, çok ruhani teravih namazları kılınırdı. Bütün bunlardan başka haftanın iki gününde Müslümanlarca mübarek sayılan pazartesi ve cuma günleri Ramazanlarda fukaraya iftar ve sahur yemekleri çıkarılırdı. Kazanlarla tevzi olunurdu. Naşat gönüller şad edilirdi. Bu maksatta oraya bir de imaret kurulmuştu. Nurbanu Sultan'ın insani hisleri de çok kuvvetliydi. Başlı başına hayır olan bir işi vardır ki dünyada akıl hastaları çok ağır işkencelere tabi tutulan insanlardan tecrit edilen ateşte yakılırken başları dertli akıl hastalığına müptela biçareler için bir büyük şifa evi tesis etmeyi unutmamıştır. İşte sultanın çok insani, çok ulvi hislerle vücuda getirdiği hastahane, bimarhane, halk dilinde toptaşı diye bilinir. Hala yakın zamana kadar Üsküdar cezaevi olarak kullanılıyordu. Yahya Kemal, büyük şairimiz, manevi rahata bir çerçeve yapmış ki gören, başka bir alemi görmekle geçer kendinden, mısralarıyla Üsküdar'a olan hayranlığını ifade etmek istemişti. Efendim İstanbul'un en güzel semtlerinden birisi de Kalamış idi. Eskiden 3-5 aile otururdu orada. Üçüncü ordu meşhuru Hüseyin Fevzi Paşa, Ermeni Patrikhanesi Başkatibi Nişan Efendi, Tekayüt Sandığı Nazırı Tevfik Paşa, Mabeyinci Faik Bey, Asım Molla, Müşir Hakkı Paşa, Taşçızade Hilmi Bey. Kalamış'a kadar uzanan, Kalamış'a sapan yol üzerinde iki muhteşem köşk. Birisi Basralı Ahmet Paşa'nın, diğeri Sultan Hamit Bendegan'ından Nazif Süruri Bey'e aittir. Nazif Süruri, tiyatro sanatkarı Celal Süruri'nin babası, Gülüli Süruri'nin dedesidir. Bu kadroya 3-5 kişi daha ilave edilirse bütün Kalamış bunlardan ibaretti. Şimdi Kanarya Kafesi gibi evlerle süslenen yerler bomboştu. Denizin kenarı o kadar tenhaydı ki denize giderken bıraktığınız öteberiyi akşam dönünce olduğu yerde bulurdunuz. O zamanlar muhakkak ki ahlak bugüne nazaran çok daha mazbuttu. Yalnız pazar ve cuma günleri oldu mu Kalamış Caddesi Fenerbahçe piyasasına giden faytonlarla dolup taşardı. O tarihte bugünkü arabalara, otomobillere bedel muhteşem faytonlar, kupalar, landolar vardı. İşte bunlardan müteşekkil saray arabaları, konak arabaları katar halinde Fenerbahçe'ye akın ederlerdi. Bu vasıtaları dev gibi Macar katanaları çekerdi. Nefti renk elbiseli konak arabacıları hiç kimseyi incitmeden arabaları sevk ve idare etmesini bilirlerdi. Korna yerine de destur, destur nidalarıyla halkı ikaz ederlerdi. Bir aşağı bir yukarı dolaşanlar arasında hale mizaca göre aşıkbazlıklar, gönül tatileri de olmaz değildi. İç çekmeler, göz süzmeler, bıyık burmalar, aşırma temennalar, yelpaze sallamalar, yüzlerini örten peçeleri açıp kapamalar, o zaman efendim erkekler için elindeki bastonu öpmeler, daha neler neler. İşte o zamanlar şimdiki gibi aşıklık ayağa düşmediği için uzaktan uzağa böyle kendileri böyle aşıklık edilirdi. Fenerbahçe'nin araba piyasaları, Boğaz'ın sandal sefaları İstanbul'un unutulamayacak hatıralarını teşkil eder. Kızıl Toprak, Kadıköy'ün güzel bir semtidir. Adının kızıl olduğuna bakmayın. Zamane telakkisine göre kızıllıkla hiçbir münasebeti yoktur. Sakinleri gayet muhafazakar, gayet dindar insanlardı. Aralarında birçok devlet adamları da yetişmiştir. Eskiden İstanbul'da her semtin bir yerlisi vardı, herkes birbirini tanırdı. Şimdi artık o aşinalıklardan eser kalmadı. O tarihte Kadıköy'üne yandan çaklı vapurlar işlerdi. İskeleye güçlükle yanaşırlardı. Bir manevra olmadı, bir manevra daha, bir ileri bir geri derken yolcularını boşaltmaya başlarlardı. Bu vapurlardan köyün semt sakinleri çıkardı. 93 Muharebesi kahramanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa Fener yolundaki köşkünde otururdu. Oğlu Velestin kahramanı Mahmut Muhtar Paşa da Moda'daki kaşhanesinde otururdu. Meşhur müşirlerden Ahmet Eyüp Paşa Fener yolunda. Hicaz'da uzun seneler valilikle bulunmuş olan Ahmet Ratip Paşa Çamlıca'da, ki köşkü hala Çamlıca Kız Lisesi'dir. Doktor İsa Ruhi Paşa Acıbadem'deki köşkünde otururdu. Bir kısım yolcular da faytonlarına kurulup Kızıl Toprak yolunu tutarlardı. Sarıklılardan Turşucuzade Esat Molla Bey al atına binmiş olduğu halde görünürdü. Bu zata Molla denmesinin sebebi Şeyhülislam torunu olmasındandı. Yalnız Şeyhülislam torunu değil, aynı zamanda Adliye Naziri Necmettin Molla Bey'in de kardeşiydi. Necmettin Molla Bey, bomba hadisesi dolayısıyla sarayın teveccühünü kazanmış bir zattı. O tarihte İstanbul Müdde-i Umumisi idi. Bomba hadisesi 1905 yılında Sultan Abdülhamit'in arabasına bomba kondu. Cuma selamlığında. Fakat padişah arabaya binmekte birkaç dakika gecikince bomba patladı ve padişah bu suikastten kurtuldu. İşte ona bomba hadisesi denir. Necmettin Molla Bey, kardeşi Esat Molla Bey o tarihte Boğaz'da otururdu. Ama vakit vakit dedesinin Kızıl Toprak'taki muhteşem köşkünü ziyaret etmeyi ihmal etmezdi. Müşir operatör Cemil Paşa'ya da arabayla çifte havuzlardaki köşküne giderken tesadüf etmek mümkündü. Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin damadıdır Cemil Paşa. pek genç yaşta müşhur olmuştu. Namlı doktorlardandır, operatörlerdendir, iyi bir operatördü ve aynı zamanda İstanbul Belediye Başkanlığı yaptı. Kızıltoprak'taki ikinci büyük köşk, 40 odalı olduğu söylenen büyük kâşhane Marif Nazırı Zühtü Paşa'ya aitti. Paşa, her cuma günü kendi eseri hayrı olan camiye giderdi. Hayrı hasenatı çoktu, mübarek bir zat idi. Kimse kendisinden, elinden, dilinden zarar görmemişti. Bütün Kızıltoprak halkı kendisini sever, sayarlardı. Zühtü Paşa seyittir, evladı Resul'dendir ve ilim irfan sahibi bir zat idi. Onun fıkıhtan Mecmai Zühtiye adlı bir kitabı vardır. İki cilt küçük ki bende vardı bu kitap. Bu vaktiyle İstanbul münevverlerinin elinden düşmez Türkçe bir fıkıh kitabıydı. Zühtü Paşa ile alakalı bizim ailenin de hatıraları var. Babaannemler Zühtü Paşa'nın köşkünde oturmuşlar kiracı olarak. Onlar Zühtü Paşa'yı ve ailesini yakından tanımışlardı, anlatırlardı. Zühtü Paşa vefat etmiş. Hanımı hayatta, iki kızı var. O zamanların adeti olmak üzere iki kızına birer damat almış, üç güveysi almış. Köşkü ikiye bölmüşler. Bir kısmında bir damat, bir köşkünde bir damat oturuyor. Köşkün bir de hikayesi var. Köşk o kadar güzel olmuş ki Kızıltoprak halkı bu köşkün ancak padişaha layık olduğunu söylemiş. Eski terbiyede de insanlar padişahla boy ölçüşmek edepsizliğini yapmazlardı. Bunun üzerine Zühtü Paşa köşkün terasındaki vitraylarla süslü limonluğu yıktırmış. Ve burası yıkılınca tabii milletin gözünden köşk düşmüş ama Zühtü Paşa da maksadına kavuşmuş. Kızıltoprak'ta Zühtü Paşa'nın camisi vardır, bir de ilkokulu vardır. Büyükannem o ilkokuldan mezundur. Hala hem camisi hem o mektep durur. Caminin avlusunda da zaten Zühtü Paşa ailesinin kabri bulunmaktadır. Kızıltoprak'ın yerlilerinden hariciye memurlarından Refik Amir Bey, Üsküdar Müdde Umumisi Sadık Bey, Kızıltoprak ahalisindendir. Necmettin Sadak'ın babasıdır Sadık Bey. Kalamış'a sapan yol üzerinde iki muhteşem köşk daha vardı. Daha önce söyledik. İçinde asrın her türlü konfor sebepleri mevcuttu. Biri Basralı Zühirzade Ahmet Paşa'nındı. Diğeri Sultan Hamid Bendegan'ından Nazif Süruri Bey'e aitti. Değerli dinleyiciler, bu haftada bize tahsis edilen müddeti bitirdik, tamamladık. Haftaya yine aynı saatte radyonuz TGRT FM'de başka hatıralarla buluşmak üzere. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, bütün radyo çalışanları adına hepinize hoşça kalın diyorum.
Hatıralar.